Ayrım 40. Sayfa 387. 39. Merhaba, aptal aşık Müştak. İki gece önce panik içinde koşturduğum dar koridora girdik. Nusret'in yatak odasının kapısı kapalıydı. Banyonun önünden geçerken o acı menekşe kokusu çalınır gibi oldu burnuma. Aldırmadım çünkü çalışma odasında parmak izlerimin bulunmuş olabileceği endişesi düşmüştü aklıma. O karanlık saatlerde oraya girdiysem eşyalara dokunmuş olmam büyük ihtimaldi. Belki de o izlerden birini bulmuşlardı. Birden saçmaladığımı fark ettim. Parmak izi öyle gözle saptanabilecek bir şey değildi ki. Öyle olsa beni laboratuvara çağırmaları gerekirdi. Hayır, yine paranoyaya kapılmıştım. Yine suçluluk duygusunun yarattığı anlamsız kuşku. Çalışma odası koridorun sonundaydı. Dairenin en aydınlık odasını seçmişti Nusret. Kederi bahçeye bakan büyükçe bir oda. Evet, kederi bahçe derdi Nusret arkadaki ağaçlıklı küçük boşluğa. Mahalle sakinleri sokaktaki kedicikler için adeta bir hayvan barınağına çevirmişlerdi karşılıklı apartmanların arasında yer alan bu açıklığı. Hala öyle miydi acaba? Odaya girince ne bahçe kaldı aklımda ne de kediler. Kendimi bir anda Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna çıkmış gibi hissettim. Sezgin'in de söylediği gibi Nusret adeta bir tapınağa çevirmişti burasını. Pencereye yapıştırılmış saman sarısı kağıtların üzerindeki çizimler ilgimi çekti önce. Dışarıdan vuran ışığı, gün ışığı doğal bir hacivat karagöz perdesi oluşturuyordu camın üzerinde. Perdeye yaklaştım. Bir çocuğun elinden çıkma olduğu hemen anlaşılan naif çizgiler. Bir at başı, bir baykuş, keçi mi şeytan mı olduğu anlaşılamayan bir mahluk, yarım bir ay Tura denemeleri, Arapça, Yunanca ve Latince harfler. Ders sırasında yapılan çizimler, lisan öğrenme çalışmaları diye mırıldandım. Gözlerini kocaman kocaman açarak ilgiyle sordu Ali. Fatih Sultan Mehmet'in çizimleri mi? Sanki bir anda soruşturmanın getirdiği ağır hava dağılmış, hepimizin akrabası olan sevimli bir çocuktan bahsediyormuşuz gibi dördümüzün de yüzüne tatlı bir anlam gelip oturmuştu. Öyle olduğu sanılıyor. Bu tür belgeler gerektiği gibi tasnif edilmediğinden emin olmak zor. Ama bu çizimlerin 2. Mehmet'in kaleminden çıkmış olması muhtemel. Yedi dil birden biliyormuş, öyle mi? İngilizce, Fransızca, Rusça. Asıl çocuk olan, sert görünmeye çalışan bu komiserdi. Nevzat'la birlikte koyverdik kahkahaları. İngilizce mi diye söylendi başkomiser. İlahi Ali. O zaman İngilizceye ne gerek vardı? İngiltere o sıralar önemli bir devlet değil. Amerika bile henüz keşfedilmemiş. Osmanlıca doğada çok daha yaygın bir dil. Değil mi hocam? Nevzat Bey haklı. 15. yüzyılın ilk yarısında İngilizler yüzyıl savaşlarını sonlandırmaya çalışıyorlardı. İngilizce günümüzdeki gibi bir dünya dili değildi ama Fatih'in Türkçe dışında Arapça, Farsça, Yunanca, Slavca bildiği söylenir. Başımı çevirince yandaki duvarda kırmızı, siyah ve sarı renklerin hakim olduğu o ünlü portrenin reprodüksiyonu çarptı gözüme. Venedikli usta ressam Gentile Bellini'nin yaptığı Fatih resmi. Konstantinopolis'in ele geçirilmesinden 27 yıl sonra yapılan bu görkemli portre, Fatih Sultan Mehmet'ten sonra tahta oturan Sofu oğlu 2. Beyazıt tarafından saraydan çıkarılmış, Venedikli bir tüccar tarafından satın alınarak İtalya'ya götürülmüştü. Bizimkilerin itibar etmediği resim elden ele dolaşarak nihayet Londra'daki bir müzeye kadar ulaşmıştı. Fatih İstanbul'u alınca 3 gün yağma emri vermiş diyorlar. Yine Ali'ydi merak eden. Gözleri benim gibi büyük sultanın portresindeydi. Doğru mu hocam? Fatih'in portresini bırakıp genç komiserimizin yüzüne baktım. İslamiyet'e göre gazadan elde edilen ganimet helaldir Ali Bey. Üstelik askerlerin çoğu için ganimet bu ölümcül savaşta teşvik edici bir anlam taşır. Fatih'in iki kez teslim olun diye haber yolladığını ama İmparator Konstantin'in kabul etmediğini de söylememiz gerek. Şehir düşüncede askerlerine verdiği söz üzerine yağmaya izin vermiş Fatih. Osmanlı askerleri şehirdeki halka acımasızca davranmışlar, zenginliklere el koymuş, 50 bine yakın insanı da köleleştirmişler. 5 bin kadar kişinin de katledildiği söylenir. Fatih ikinci gün şehre girerek bu talanı durdurmuş, şehirdeki vahşeti görünce de yağma emrini verdiğine pişman olmuş. İşittikleri karşısında canı sıkılan Ali bakışlarını kaçırırken ben de Fatih'in resmine döndüm yeniden. Portrenin sağında ve solunda yine Bellini'ye ait olduğu söylenen iki çalışma yer alıyordu. Sağdaki resim Akın'ın evinde gördüğüm tabloydu. Daha doğrusu Akın'ı yarı baygın bulduğum koridorda asılı olan resim. İkinci Mehmet ve oğlu adındaki yağlı boya tablo. Resimdeki oğlun Cem Sultan olduğu tahmin ediliyordu. Solda ise ikinci Beyazıt'ın bir minyatürü vardı. Tek başına. Bütün görkemiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun 8. padişahı Fatih ve Cem Sultan'ın bulunduğu tabloya yaklaştım. Padişah ve şehzadesi. Gözlerim Nevzat'ta buldu yankısını. Cem Sultan değil mi? İki oğlu mu vardı Fatih'in? Üç diye düzelttim. Üç şehzadesi vardı. En büyük oğlu 2. Bayezid. Ortanca oğlu ki belki de en çok sevdiği çocuğu buydu Mustafa ve Cem Sultan. Mustafa 1474 yılında babasından 7 yıl önce öldü. Dolayısıyla Fatih'ten sonra taht kavgası 2. Bayezid ile Cem Sultan arasında geçecek, kazanan ise büyük oğlu olacaktı. Başkomiserin merakı artıyordu. Fatih kimin padişah olmasını isterdi? Işıltılı gözlerle babasına bakan şehzadeyi gösterdim. Muhtemelen Cem Sultan'ın. Bu konuda ilginç bir vakadan bahsedilir. Bayezid Amasya'da sancakbeyliği yaparken Hızır Paşazade Mahmut ve Müeyyizade Abdurrahman isimli iki kişinin tesiriyle kendini zevk-ü sefaya kaptırmıştı. Hatta afyon türü uyuşturuculara müptela olduğu söyleniyordu. Her yerde gözü kulağı olan Fatih Sultan Mehmet vaziyeti öğrenmekte gecikmedi. Bayezid'in halası, lalası Fenarizade Ahmet Bey'e bir ferman göndererek bu duruma niçin engel olmadığını sordu. Derhal Hızır Paşazade Mahmut ve Müeyyedzade Abdurrahman adlı iki kişinin halledilmesini istedi. Bunlara ilaveten oğlunun bu keyif verici uyuşturucuları ne şekilde kullandığının ve ne zamandan beri bu illete bulaşmış olduğunun yazılı olarak kendisine bildirilmesini istedi. Lala Fenarizade Ahmet cevabi mektubunda Hızır Paşazade Mahmut ve Müeyyedzade Abdurrahman isimli kimselerin icabına bakıldığını, zaten şehzadenin de bu kötü niyetli kişilerle öyle çok içli dışlı olmadığını bildirdi. Birkaç gün sonra babasına Şehzade Beyazıt'tan bir mektup geldi. Şehzade babasından özürler dileyerek kullandığı maddeleri zayıflamak amacıyla aldığını ama hatalı olduğunu anlayarak bu işten caydığını belirtiyordu. Bu mektuplaşmaları önemsiz bir mesele olarak görmemek lazım. Nitekim Fatih'in ikazından sonra adeta bir travma geçiren 2. Bayezid tam bir sofu oldu. Ama Fatih ile büyük oğlu arasındaki asıl mesele elbette bu değildi. İkinci Bayezid babası gibi fetihçi bir kişi değildi. Öyle büyük bir imparatorluk kurmak, insanlığı tek bir bayrak altında toplamak gibi idealleri yoktu. Oysa kardeşi Cem babasına benziyordu. O da Fatih gibi geniş bir pencereden bakıyordu dünyaya. Azimliydi, zekiydi, ataktı, savaş kadar sanatla da alakalıydı. Doğu kadar batıyı da merak ediyordu. Evet, Cem Sultan babasının ideallerini yaşatacak bir oğuldu. Savaşçı insanlarmış değil mi? Gözlerinde büyük bir hayranlık vardı Ali'nin. Hayatları at sırtında geçmiş adamların. Cepheden cepheye koşturmuşlar. Öyle. Fatih'in neredeyse bütün ömrü fetihlerle geçti ama onu kan dökmekten zevk alan bir kişi sanmak haksızlık olur. Farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı insanlardan oluşsa da bir dünya imparatorluğu kurmak istiyordu. Konstantinopolis'in fethi bu idealinin mümkün olduğunu göstermişti. Ama yeryüzünü fethetmek ise için sadece savaş etmezdi, askerlik kadar bilimin, dinin ve sanatın da önemini anlamıştı. Güçle zapt ettiği toprakları ancak kültürle elinde tutabileceğini çok iyi biliyordu. Farklı halklara, farklı dinlere yaşam hakkı tanıyan büyük bir imparatorluk kültürüyle. Ortodoks patriği ile Yahudi baş hahamı payitahtında tutma nedeni buydu. Kuracağı Cihan Şumul devletin sınırlarını daha iyi belirlemek için Amirutzes'e yer kürenin haritasını çizdiriyordu. Bu idealine sadece kendisi inanmakla kalmıyor, düşmanları dahil herkesi inandırıyordu. Dönemin papası 2. Pius, Osmanlı padişahını Hristiyanlığa davet eden bir mektup yazdı. Eğer dinlerini kabul ederse Fatih'in meşru imparator olarak dünyanın en kudretli hükümdarı haline geleceğini, ona Yunanlıların ve Doğu'nun imparatoru unvanını vereceğini söylüyordu. Her ne kadar bu mektubun Fatih'in eline geçip geçmediğini bilinmese de Büyük Hakan'ın hayali asla boş bir rüya değildi. Evet, Doğu kadar Batı'yı da dinliyordu. Roma tarihi okumuştu. Georges Trapezuntios, Amirutzes, Benedetto Dei, Gaetalı Jacopa, Criaco d'Ancona gibi önemli insanlardan ve onların yapıtlarından etkilenmişti. Ya Müslüman alimler diye sözümü kesti Ali. Mesela Akşemseddin, onlardan da ders almış mı? Anlaşılan genç komiserimiz de hassastı bu konularda. Haklısınız Ali Bey, dedim gülümseyerek. İlk derslerini mollalardan, ulemadan aldı Mehmet. Molla Gürani, Hocazade Misluhiddin, Molla İlyas, Siracettin Halevi, Molla Abdülkadir, Hasan Samsuni, Molla Hayrettin, Akşemseddin gibi İslam alimleri onun ufkunu genişlettiler. Dini ve felsefi konuları tartışmaya bayılırdı. Elbette üç oğlunun da kendisi gibi olmasını istiyordu ama ne yazık ki kader dünyaya hükmeden bir padişah da olsa insanoğlunun isteklerini pek dikkate almıyor. Az önce de belirttiğim gibi ortanca oğlu Mustafa erkenden öldü. İkinci Beyazıt ise babasına hiç benzemeyen biri olmuştu. Cem Sultan belki onun boşluğunu doldurabilirdi ama o da hükümdar olmayacaktı. Dünyanın kadim meselesi babalar ve oğullar diye söylendi Nevzat. Kimse çocuğunun nasıl bir insan olacağını bilemez. Haklısınız. Mehmet Murat'ın en sevdiği oğlu değildi. Ama yerine o geçti. Beyazıt da Mehmet'in en sevdiği şehzadesi değildi ama tahta o yerleşti. Murat ve Mehmet aynı kaderi paylaştılar, istemedikleri çocuklarının padişah olması talihsizliğini. Ama bu hikayede durum daha trajik. Yan duvarda asılı duran, aynı boyda büyütülmüş iki minyatürü gösteriyordu Nevzat. İlki kitabı Şakaiki Numaniye'deki ikinci Murat. Hemen yanında Nakkaş Osman'ın yaptığı ikinci Mehmet'in Edirne'de tahta çıkışı. Birbiri ardına hüküm sürmüş iki padişah. Belki de korkunç demeliyiz. Oğlun babanın canına kastetmesi. Sanki anlamak istiyormuşçasına sordum. Nusret'in ölümünün bu meseleyle ilgili olduğu konusunda ısrarcısınız. Bu kez kapının bulunduğu duvarı işaret etti. Şu şemayı gördükten sonra siz de aynı şeyi düşüneceksiniz. Duvarın üzerindeki kartonda bir çizim vardı. İki sultanın soy ağacı. En tepede Murat vardı. Altında oğullarının adları yazılıydı. Ahmet, Alaaddin Ali, Mehmet, Hasan, Orhan ve Küçük Ahmet. Altı şehzade doğum yılları, yerleri, ölüm yılları, yerleri. Annelerinin adı yok. Anneler kimsenin umurunda değil. Mehmet dışındaki beş şehzadenin altında kocaman bir boşluk. Kartonun çiğ beyazlığı. O beyazlıkta vakitsiz gelen beş ölüm, üçü hastalık, iki cinayet. İkisi cinayet. Bir tek Mehmet'in altı boş değil. Yan yana sıralanan üç isim, üç şehzade. Bayezid, Mustafa, Cem. Mustafa ve Cem aynı kaderi paylaşıyor. Sahneden zamansız çekilmenin acısı. İki genç ölü. Bayezid'in altında sekiz erkek ismi. Şanslı mı yoksa bahtsız mı demeliyiz? Sekiz şehzade. En azından yedisi bahtsız, kazanan Selim olacak. İkinci Murad'ın babası yok. Nevzat'ın işaret parmağı Yeniçeri mızrağı gibi şemadaki padişahların isimlerinin üzerinde geziniyordu tek tek. Yavuz Sultan Selim'in çocuklarını da eklemek gereğini duymamış. Nusret Hanım sadece Fatih ve babasıyla ilgileniyormuş. Parçaları birleştirelim. Dostoyevski ve baba katilliği. İkinci Murat ve sevmediği oğlu İkinci Mehmet. Tahtı elinden adeta zorla alınmış, belki de bu yüzden hırslı, kararlı, gerektiğinde acımasız olabilen bir şehzade. Unutmayalım, şehzade de olsa çocuklar için baba sevgisi çok önemlidir. Oysa Murat ünlü vasiyetnamesinde oğlumu benim katıma koymayalar buyurmuş. Nedense oğlundan uzak durmaya çalışmış ve kadim yasa iktidar gerçek anlamını tek kişinin benliğinde bulur. Sanırım Nusret Hanım tezini bu düşüncenin üzerine kurmuş. Tahta ortak olan adayları ortadan kaldırmak. Baban ya da oğlun olsa dahi. Aynı fikirde olduğumu daha fazla saklamanın bir anlamı yoktu. Üstelik bu ketumluk bana hiçbir yarar da getirmeyecekti. Eğer katil Sezgin değilse geriye zanlı olarak Tahir Hakkı ve öğrencileri kalıyordu. Tabii Nevzat beni şüpheli olarak görmüyorsa. Elbette bu da yabana atılmayacak bir ihtimaldi. İşte tam da bu nedenle artık başkomisere düşüncelerimi açıklamak zorundaydım. Ama tümünü değil, Tahir Hakkı'ya söz vermiştim. Onun Çetin hakkındaki kuşkularını dile getiremezdim. Haklı olabilirsiniz. Bakışlarım hala Şema'nın üzerindeydi. Her ne kadar ikinci Mehmet'in babasını zehirlediği ya da zehirlettiği yönünde elimizde hiçbir kanıt ya da yazılı belge yoksa da Nusret tezini bu varsayımın üzerine kurmuş olabilir. Bakışlarımı Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini belirlemiş isimlerden kopartıp belki de benim kaderimi belirleyecek olan kişiye çevirdim. Ama size bir şey itiraf etmem gerek, fikrimi sadece bu şemayı görmek değiştirmedi. Az önce kapıda Sezgin'le karşılaştım. Evet, cinayet saatinde Bomonti'de bir kulüpte kumar oynuyormuş Sezgin. Kumar yasak biliyorsunuz, başlarda söylemek istemedi ama ancak durumun ciddi olduğunu görünce itiraf etmek zorunda kaldı. Şahitler de doğruladılar. Elimizde başka delil de yok, o yüzden bırakmak zorunda kaldık. Niye bıraktığınızı merak etmiyorum zaten. Sezgin ilginç bir detaydan bahsetti. Nusret Bursa'ya gitmiş, iki gece orada kalmış. Üçünün bakışlarında da aynı soru vardı. Ne olmuş yani Bursa'ya gitmişse? İkinci Murad'ın türbesi Bursa'da, Muradiye Külliyesi'nde. Üzerime çevrili gözler heyecanla kıpırdandı. Yine en adetik davrananı en yaşlıları oldu. Tabii ya diye atıldı Nevzat. Toksikoloji incelemesi. Padişahın zehirlenip zehirlenmediğini araştıracaklar. Peki açmışlar mı ikinci Murad'ın mezarını? Onu bilmiyoruz çünkü Nusret yeğenine anlatmamış. Biri mutlaka biliyordur diye homurdandı başkomiser. Koca padişahın mezarını açmaya tek başına gidecek değil mi? Değil ya bu kadın. Gerçi Tahir Hakkı Nusret Hanım'ın başına buyruk biri olduğundan söz etti ama... İşe bak, bana dürüstlük pozları atan Tahir Hoca polise Akın'dan bahsetmemiş demek. Neden? Belki yeri gelmediği için. Çocuk olmamış tak. Tahir Hakkı hiçbir şeyi rastlantıya bırakmaz. Akın'dan bahsetmediyse mutlaka bir nedeni vardır. Çünkü kendi çetesinin Akın'ın sesini kısacağını düşünüyordu. İşler ters gidince. Peki ne yapmalıyım şimdi? Anlatsam mı Tahir Hakkı'nın bana söylediklerini? Yok, beklemeliyim. Ama eski asistanımdan bahsetmem gerek. Nusret'le ilişkimi anlatmamış olmam yeterince kuşku uyandırdı zaten. Bir de Akın'ın durumunu gizlersem. Aslında Nusret yalnız değilmiş. Üçünün de bakışlarını aynı şaşkınlık ele geçirdi. Yanında Akın varmış. Akın benim eski asistanım. Ama düne kadar Nusret'le birlikte çalıştıklarını bilmiyordum. Daha da beteri. Akın evinde bir saldırıya uğradı. Saldırıya mı uğramış diye söylendi Nevzat. Ölmüş mü? Tam beklediğim tepkiyi vermişlerdi. Yok, sadece yaralanmış. Aslında bu saldırının önemli olmadığını düşünüyordum. Düşünüyordunuz. Deminden beri suskun olan Ali patlamıştı sonunda. Nasıl böyle düşünebilirsiniz? Adam maktulle birlikte çalışıyor. Kabahatli olduğunu bilen bir çocuk gibi boynumu büktüm. Bilmiyorum, özür dilerim, aklıma bile gelmedi işte. Ne zaman oldu bu saldırı? Neyse ki Zeynep'ti soran. Suçlamalardan kurtulduğuma sevinmiştim ama eski sevgilimin öldürüldüğü akşam demedim elbette. Bu bağlantıyı kurduğumu bilsinler istemedim. İki gece önce bağlantıyı Zeynep kurdu. Yani Nusret Hanım'ın öldürüldüğü gece. Kısa bir sessizlik. Siz nereden öğrendiniz? Sesindeki kuşku sezilmeyecek gibi değildi Nevzat'ın. Sanırım tehlike çanları artık benim için çalıyordu. Yalan söylememekte yarar vardı. Sibel'den, onu siz de gördünüz. Dün üniversitedeki toplantıda sorular soran şu zayıf kız. Toplantıdan sonra yanıma geldi. Akın'a ulaşmak istiyorum. Dün geceden beri telefonun cevap vermiyor dedi. Akın'ı severim. Biraz aykırı bir çocuktur ama iyi bir insandır. Numarası vardı, aradım. Ben de ulaşamadım. Kaygılandım. Evine gittim. İyi ki gitmişim. Onu kanlar içinde buldum. Ali'nin gergin olan kaşları iyice çatıldı. Bir dakika. Nusret Hanım'ın asistanını yaralı buldunuz ve bize haber vermediniz, öyle mi? Giderek batıyordum. Çok iyi bir yalana ihtiyacım vardı. Öyle dedim olabildiğince güvenli bir tavırla. Söylemek istemiyordum ama Akın eşcinseldir. Onu öyle çırılçıplak yaralı halde bulunca bu saldırının cinsel yaşamıyla ilgili olacağını düşündüm. Gazetelerde okuduğumuz şu eşcinsellere yönelik saldırılardan biri sandım. Soluk almama bile fırsat vermeden sorusunu yapıştırdı. Peki öyle miymiş? Bilmiyorum. Akın fena halde yaralanmış. Fena yaralanmış, konuşamıyor. Olaya tanık olan kimse de yok. Zaten o yüzden bu saldırıyı Nusret'in ölümüyle irtibatlandıramadım. Ama Sezgin, Nusret'in Bursa'ya Akın'la birlikte gittiğini söyleyince kafamda bir şimşek çaktı. Galiba başarmıştım. Akılları karışmıştı. İyi de dedim, anlamaya çalışırmış gibi. Polisler hastanede tutanak tutmuşlardı. Sizin haberiniz olmadı mı bu olaydan? Bu kadar da ne kadar da safsınız dercesine bakıyordu Nevzat. Bizimle ilgili olmayan bir olayı niye bildirsinler Müştak hocam? Şimdi bırakın bunları da Akın hangi hastanede onu söyleyin. Derhal korumaya almamız lazım çocuğu. İşte beni rahatlatacak sözler. Aslında burada Şişli'de Etfal Hastanesi'nde. Ali merkezi ara. Talimatları sıralamaya başlamıştı Nevzat. Derhal koruma yollasınlar Etfal'e. Neydi Akın'ın soyadı? Akın Çotakan. Yanında Teoman diye biri kalıyor, ev arkadaşı. Ha Ali, sallamasınlar, acil durum. Yakında hangi ekip varsa hemen hastaneye yetişsin derhal. Nusret Hanım'ı kaybettik, hiç değilse Akın'ı kurtaralım. Ne diyorsunuz başkomiserim diye korkuyla içimi çektim. Yine mi deneyecekler? Niye denemesinler? Tabii şu ana kadar denemedilerse. Yardımcısına seslendi yeniden. Ali hadi evladım, çabuk. Genç komiser belinden telsizi çıkarıp yıldırım gibi odadan çıkarken demek ki yanılmamışım diye kendi kendine söylendi Nevzat. Demek ki kadıncağızı bu araştırmasından rahatsızlık duyan bir fanatik öldürdü. Bana çevirdi bakışlarını. Belki de kadının başarısını kıskanan bir meslektaşı. Akın da olayı bildiğinden onu da ortadan kaldırmak istedi ama başaramadı. Bir an düşündü. Yoksa bir kişi değil mi, bir ekip mi yapıyor bu işi? Kimleri kastettiği gün gibi aşikardı ama o da tıpkı Tahir Hoca gibi bana söylettirmek istiyordu. Ne dersiniz Müştak Hocam? Görülen o ki zanlılar fakülteden birileri. Sizce kim bunlar? Sıkıntıyla bir adım geriledim. Bilmiyorum Nevzat Bey, ne desem yanlış olur. Bizim bölümdeki herkes Fatih'i sever, ülkedeki her vatandaş gibi. Onu baba katili göstermek isteyenlere karşı herkes öfke duyar. Ama öfkesini Nusret'i öldürmeye var kadar vardıracak biri ya da birileri kim derseniz aklıma gelmiyor. Bir tekine bile inanmamıştı sözlerimin. Yani bu büyük sorumluluk diye kendimi savunmak zorunda kaldım. Öyle değil mi? Bir insanı katil olmakla suçluyorsunuz. Sebep bulmanız yeterli değil. Tanık lazım, delil lazım. Zerrece etkisi olmadı savunmamın. Başkomiserin yüzüme kilitlenmiş bakışları azıcık olsun gevşemedi. Bizden yine bir şeyler saklamıyorsunuz değil mi? Yapmayın Nevzat Bey, katilin kim olduğunu bilsem söylemez miyim? Nusret çok önemli bir insandı benim için. Onun katilini mi koruyacağım? Ya çok saygı duyduğunuz biri ise? Tilkilerin köşeye sıkıştırdığı bir tavşan neler hisseder şimdi çok iyi anlıyordum. Ama benden kat be kat güçlü olan tehdit makamına karşı cesurca karşı koydum. Kim olursa olsun asla bir cinayeti örtbas etmem. Lütfen Nevzat Bey, o kadar da alçak bir insan değilim. Evet, biraz sinirli çıkmıştı sesim. İyi de olmuştu. Cenderesini gevşetti Nevzat. Estağfurullah hocam, o nasıl söz öyle? Size inanıyorum, inanmak istiyorum. Sizin gibi değerli bir profesöre inanmazsak kime inanacağız? Güven vermek isterken bile kinayeli sözlerle taşlamayı sürdürüyordu. Yalnız sizden bir ricam var. Eğer konu hakkında kulağınıza bir şey çalınırsa, ama ne olursa olsun lütfen vakit geçirmeden bize bildirin. Merak etmeyin, ne sizin ne de arkadaşlarınızın mahremiyetine halel getiririz. Galiba sonunda kurtuluyordum. Hayır, sevinmek için hiç acele etmemeliydim. Sadece şimdilik yakayı sıyırıyordum. Nevzat yeni bilgilerle dönüp geldiğinde ne yapacaktım? Yine de bu apartmandan çıktığımda rahat bir nefes alacağımı düşünerek toplanırken Zeynep'in sakin sesiyle irkildim. Bunu tanıyor musunuz? Elindeki saydam poşeti bana uzatmıştı. Poşetin içinde altından bir gerdanlık. Salkım salkım dökülen gerdanlığın yedi ucunda damla biçiminde yedi kırmızı yakut. Şaheste Hanım'dan bu yana aile kadınlarımızın taktığı o muhteşem ziynet eşyası. Şaziye'nin beni azarlamasına neden olan mücevher. Çeşmilal. Adeta kendiliğinden döküldü bu sözcükler. Yıllar önce Nusret'e hediye ettiğim gerdanlık. Aynı böyle yazmış mektubunda. Mektubunda mı? Yorgunluğum, sinmişliğim, bir an önce bu evden sıvışma isteğim hepsi geçiverdi. Hangi mektubunda? Gözlerimi kısıp bütün algılarımı açmaya çalıştım. Nusret bana mektup mu yazmış? Nevzat da Zeynep de ibretlik bir olayla karşılaşmış gibi ilgiyle izliyorlardı bendeki değişimi. Yine o savunma ihtiyacı belirdi. Yani 7 yıl boyunca yazdıklarıma tek satır cevap alamamış biri olarak şaşırdım da biraz. Şaşırmakta haklısınız dedi Zeynep düşüncelerini belli etmeyen bir sesle. Evet, size yazmış ama yollayamamış. Sanırım bir tür suçluluk duyuyordu. Orada bahsediyor Şeşmil Ali bana, ona verdiğinizden. Davranışınız onu çok ezmiş. Ezmiş mi? Sesim o kadar cılız ki adeta kurumuş bir çiçeğin kopup düşerken çıkardığı bir fısıltı. Oysa çok mutlu olduğunu söylemişti. Tatlı bir ışıkla aydınlandı Zeynep'in kestane rengi gözleri. Aşk neden güzelleştirir bütün kadınları? Öyle söylüyor zaten. Üzülmeyin, iyi şeyler yazmış ama şu anda bu mektubu veremeyiz size. Kararsız bakışları başkomisere kaydı. Yoksa verebilir miyiz? Maalesef olmaz diyerek kesin hükmü bildirdi başkomiser. Dava sonuçlanınca mektupların hepsini teslim ederiz. Sizin Nusret Hanım'a yazdıklarınızı da. Güya merhametli polis terk edilmiş adamı teselli ediyor ama sevgilinizin size yazdığı tek mektuptan birkaç satır mırıldanıp gerisi cinayet çözülünce demek hangi vicdanı sığar? Başka ne yazıyor? Dağıldım. Evet, kesinlikle dağıldım. Maskelerim düşmeye başladı birer birer. Oynadığım rol üzerime çöktü. Eski aşkının ölümünü umursamaz görünen adam cinayet mahalli denen bu sahnede bocalamaya başladı. Ne bocalaması, paramparça oldu. Merhaba aptal aşık Müştak. Ama bu halim bile yumuşatmaya yetmedi katil avcılarını, hele şu güzel kız her ağzını açtığında umutlarımı birer birer kırıyordu. Takdir edersiniz ki neler yazdığını hatırlamam mümkün değil Müştak Bey. Nasıl da duyarsız çıkıyor sesi. Sanki resmi bir evraktaki önemli maddeleri okuyor gibi. Takdir edersiniz ki bir cinayet soruşturmasında sevgilinizin size yazdığı mektup ancak bir delil kıymeti taşır bizim için. Sizin duygularınız da öyle, meraktan çatlasanız da, kederden geberseniz de umurumuzda olmaz bizim. Elbette bu kadar açık dille getirmedi düşüncelerini. Sanırım başka bir meseleden söz ediyordu. Yine bir delilin peşinde olmalı. Önce anlamadım ne söylediğini. Gerdanlık diyorum Müştak Bey. Müştak Bey, beni dinliyor musunuz? Yine o kuşkulu ses tonu, yine o imalı bakışlar. Evet evet diye toparlamaya çalıştım. Buyurun. Bu gerdanlığın iki de küpesi olduğundan söz ediyor Nusret Hanım mektubunda. Gerdanlıktan daha çok severmiş küpeleri, öyle yazıyor. Sevgilimin biçimli kulaklarında sallanan iki kırmızı damla. Dudaklarım kulak memesinde gezinirken ağzıma gelen kırmızı yakutun o tuhaf tadı. Nerede o küpeler biliyor musunuz Müştak Bey? Gerdanlık maktulün boynundaydı ama küpeleri bulamadık. Bulamazsınız tabii, çünkü açık kumral saçlarının çevrelediği o zarif kulaklar artık yok. O zarif kulakların simetrik olarak yerleştiği o güzelim baş yok. O başın sahibi yok. Aradığınız kırmızı küpeler sizin maktul dediğiniz benim hayatımın anlamı olan kadınla birlikte yok oldu. Keşke bunları diyebilseydim. Kelimeler boğum boğum düğümlenip gırtlağımda kaldı. Bilmiyorum diye söylendim. Hafızama üşüşen anıları kovmak için başımı sertçe sallarken, bilmiyorum, bu gerdanlığı da ilk kez görüyorum 21 yıl aradan sonra.